KPSS Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar 17. Kaset 2. Yüz Sayfa 525 30. Aşağıdaki öğretim etkenliklerine ilişkin örneklerden hangisinde öğrencilerin hatırlama oranı en yüksek düzeyde olur? A. Öğrencinin kaynak kitaplar kullanarak ödev hazırlaması. B. Öğrencinin verilen bir problemi aşamalar halinde incelemesi. C. Öğretmenin yaptığı bir deneyi izleyip yazılı rapor tutma. D. Bir kompozisyonun ana fikrini açıklama. E. Bir konuya ilişkin görüşlerini açıklama. 31. Bir sınıfta öğretme-öğrenme etkinliklerine katılmayan, öğrenme güçlüğü çeken ve diğer öğrencilerden geri kalan bir öğrenci için alınabilecek önlemlerden hangisi geçersiz kalır? A. Öğrenciyi ders çalışması ve sınıfın genel düzeyine uyması gerektiği konusunda uyarma. B. Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun etkinlikleri sağlama. C. Öğrencinin güdülemesini sağlayacak görev ve sorumluluklar verme. D. Konu ile ilgili diğer öğretmenlerin düşüncesini alma. E. Okul rehberlik servisinden destek isteme. 32. Öğretim sürecinde öğrencileri bir konu üzerinde düşünmeye yönelterek düşüncelerin ifade edilmesini sağlayan, anlaşılmamış ve çözümlenmemiş noktaların, konuların ortaya çıkması ve düzeltilmesi için fırsatlar yaratmayı sağlayan en uygun yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? A. Soru yanıt. B. Tartışma. C. Problem çözme. D. Düz anlatım. E. Münazara. 33. Aşağıdakilerden hangisi öğretimde ödev vermenin amaçlarından biri değildir? A. Konuların tekrar edilmesini sağlama. B. Konuların yaşama dönüklüğünü sağlama. C. Bağımsız çalışma alışkanlığını sağlama. D. Boş zamanlarını değerlendirme. E. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini artırma. 34. Öğretmen derste kullanacağı öğretim araçlarını seçmede aşağıdakilerden hangisini dikkate almak zorunda değildir? A. Öğrenci kazanımları. B. Sınıfın fiziki özellikleri ve yapısı. C. Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini. D. Öğretim aracının temel özelliklerini. E. Okul yönetiminin onayını. 35. Aşağıdakilerden hangisi işbirlikçi öğrenme sürecinde öğretmenin dikkat etmesi gereken önceliklerden birisi değildir? A. Öğretimin hedef davranışlarına uygunluk. B. Öğrencilerin görev paylaşımı ve sorumluluk kazanımı. C. Benzer özelliklere sahip öğrencilerin bir arada çalışması. D. Bilgiyi keşfetme ve uygulama olanağını vermesi. E. Öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlama. 36. Öğretmen sınıf içi öğretme öğrenme sürecinde öğrencilere belli yaşantıları üzerinde düşünerek bir soruna çözüm önermeleri, ilke ve genellemelere ulaşmalarını sağlamaktadır. Öğretmenin bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Buluş yoluyla öğrenme. B. Tam öğrenme. C. Proje tabanlı öğrenme. D. Sunuş yoluyla öğretim. E. Bireyselleştirilmiş öğretim. 37. Bir öğretmen sınıf içi öğretme öğrenme etkinliklerini düzenlemede öğrenciler arasında bilgi ve kapasite bakımından farklılıkların olması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Çeşitli yöntem ve teknikleri kullanma. B. Her öğrenciye göre etkinlik düzenleme. C. Ortalama öğrenme düzeyini dikkate alma. D. Hızlı öğrenenleri kontrol altında tutma. E. Öğretimi kolaylaştırma. 38. Bir öğretmen sınıf içi öğretme öğrenme etkinliklerinde sınıf taki gruba göre dersin hedef davranışlarını yeterince kazanamayan öğrencilerin bulunması durumunda bu problemi çözmek için aşağıda belirtilen etkinliklerden hangisinden olumlu sonuç alamaz? A. Eksik öğrenmeler için ek öğretim hizmeti sunma. B. Öğrenmesi güçlü olan öğrencilerden eksik öğrenmeler için yardım alma. C. Farklı öğretim tekniklerini kullanarak tekrar öğretimi yapma. D. Eksik öğrenmeleri ev ödeme olarak verme. E. Öğrencilerin öğrenme stillerini güçlendirme. Test 3 cevap anahtarı. 1. D. 2. B. 3. C. 4. A. 5. E. 6. E. 7. E. 8. C. 9. E. 10. A. 11 C, 12 E, 13 E, 14 A, 15 A, 16 B, 17 D, 18 A, 19 B, 20 B, 21 A, 22 C, 23 A, 24 A, 25 A, 26 A, 27 C, 28 D, 29 E, 30 E, 31 A, 32 B, 33D, 34E, 35C, 36A, 37A, 38D, 39-40 boş. Öğretim yöntem ve teknikleri, ünite testi 4. 1. Aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarının hangisinde öğrencinin kendisinin kavram, ilke ve genellemelere ulaşmasını sağlayacak etkinliklerin düzenlenmesi temel amaçtır? A. İşbirlikçi öğrenme. B. Buluş yoluyla öğrenme. C. Sunuş yoluyla öğrenme. D. Problem yoluyla çözme. E. Proje temelli öğrenme. 2. Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde bilginin, ilke ve genellemelerin etkin bir öğretme-öğrenme süreci için belli bir düzen ve aşamalık içerisinde aktarılması esas alınır? A. İşbirlikçi öğrenme. B. Buluş yoluyla öğrenme. C. Sunuş yoluyla öğrenme. D. Problem yoluyla çözme. E. Proje temelli öğrenme. 3. Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğretim yaklaşımında öğretmenin yapması gereken öncelikli düzenlemedir? A. Öğrencilerin bilgilere ulaşmasını sağlayarak ipuçlarını sunma. B. Öğrencilere somut yaşantıları üzerinde düşünme olanağı verme. C. Öğrencilere yaşantılar kazandırarak bilgiye kendilerinin ulaşmasını sağlama. D. Öğrencilerin etkili öğrenmesini sağlayarak yöntem ve teknikleri uygulama. E. Karmaşık ve zor öğrenme konularını basit ve kolay öğrenilebilecek düzeye getirme. 4. Bir öğretmen sunuş yoluyla öğretme yaklaşımını etkili bir biçimde kullanmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmalıdır? A. Bilgi ve ilkeleri dolaylı olarak sunma. B. Öğrenci merkezli öğretimi sağlama. C. Sınıfta orta düzey bir öğretimi gerçekleştirme. D. Konuları anlamlı ve ardışık bir düzeyde sunma. E. Konuları materyal ve araç gereç destekli sunma. 5. 1. Öğretmenin örnekler vermesi. 2. Öğrencilerin örnekleri açıklaması, karşılaştırması. 3. Öğrencilerin örnek olmayan durumları ayırt etmesi. 4. Öğrencilerin yeni örnekler üretmesi. 5. Öğrencilerin genellemelere ulaşması. Yukarıdaki özellikleri açıklanan öğrenme yaklaşımı hangisidir? A. Buluş yoluyla öğretim. B. Sunuş yoluyla öğretim. C. Araştırma inceleme yoluyla öğretim. D. Proje tabanlı öğretim. E. Problem çözme yöntemi. 6. Sınıf içi öğretme-öğrenme süreçlerinde öğretmen merkezli yaklaşımların tercih edilmesi aşağıdakilerden hangisini ön plana çıkarır? A. İşbirliği ve grupla çalışmayı. B. Sunuş yoluyla öğrenmeyi. C. İçerik üzerinde yoğunlaşmayı. D. Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi. E. Yaşamsal konulara önem vermeyi. 7. Öğrencilerde bilimsel ve bağımsız düşünme becerilerini geliştirme. Bir problemin çözümüne ilişkin farklı yollar önerme. Bir problemin çözümünde en uygun yolu bulma ve kullanma. Yukarıda özellikleri verilen öğretme-öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Buluş yoluyla öğretim. B. Sunuş yoluyla öğretim. C. Araştırma-inceleme yoluyla öğretim. D. Proje tabanlı öğretim. E. İşbirlikçi öğrenme. 8. Sunuş yoluyla etkili öğretimi yapmak isteyen öğretmen aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır? A. İçeriği anlamlı bir yapı bütünlüğüne getirme ve sunma. B. Sessiz ve pasif bir sınıf ortamını oluşturma. C. Anlamlı öğrenmeyi sağlama. D. Kavram haritaları, grafik ve şemaları kullanma. E. Sunuşunu beden dili ve ses tonuyla destekleme. 9, 10 ve 11. soruları aşağıdaki örnek öğretim etkinliğine göre yanıtlayınız. İlk öğretim okullarında bir sosyal bilgiler dersinde yeryüzü şekilleri konusu ile ilgili olarak öğretmen ve öğrenciler arasında şöyle bir etkileşim gözleniyor. Öğretmen: harita üzerinde kim bir ada ile bir yarım adayı göstermek ister? Ali: sen gösterir misin? Ali: harita üzerinde Kıbrıs'ı göstererek bu bir ada, İtalya'yı göstererek bu da bir yarım adadır öğretmenim. Öğretmen: peki yeryüzü şekillerinden ada ile yarım ada arasındaki fark nedir? Kim söyleyecek? Evet Ayşe, sen söyler misin? Ayşe: adanın her tarafı denizle kuşatılmıştır, fakat yarım adanın her tarafı denizle kuşatılmış değildir. Bir kara parçasına bağlantısı bulunur. Öğretmen: evet, yeryüzü şekillerinden ada her tarafı denizle kuşatılmış bir kara parçasını, yarımada ise bir kısmı karaya bitişik olan üç tarafı da denizle kuşatılmış kara parçasını ifade eder. Peki, kim harita üzerinde ada ve yarımadaya farklı örnekler gösterebilir? Nazlı, sen göster. 9. Yukarıdaki ders işlenişinde öğretmenin kullandığı öğretme-öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Örnek olay. B. Problem çözme. C. Beyin fırtınası. D. Buluş yoluyla öğrenme. E. Sunuş yoluyla öğrenme. 10. Bu öğretim sürecinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Kavramlar arasında ilişkileri ve farklılıkları bulma. B. Öğrenci katılımını sağlama. C. Öğretimi ipuçları ve sorularla yönlendirme. D. Öğretimde dönüt ve pekiştireç kullanma. E. Kavram ve ilkeleri önceden söyleme. 11. Bu örnek için aşağıdaki önerilerden hangisine uyulması durumunda yapılan öğretimin etkisi en aza iner? A. Ada ve yarımada ile ilgili farklı örnekler istenebilir. B. Her öğrencinin defterine ada ve yarımada şekillerini çizmelerini isteyebilir. C. Ada ve yarımada arasındaki farklılıklar ile ilgili sınıftaki her öğrencinin ayrı ayrı konuşması istenebilir. D. Öğrencilerin ilkelere ulaşamadığı görüldüğünde öğretmen ilkeleri açıklayabilir. E. Cevap vermede ve örnek bulmada zorlanan öğrenciler için ek süre verilebilir. 12. Aşağıdakilerden hangisi derslerinde sunuş yoluyla öğretim yaklaşımını kullanan bir öğretmenin kaçınması gereken bir durumdur? A. İlkelerden ve örnek durumlardan yararlanarak genel kuralları öğrenmeyi sağlama. B. Sunuşunun önemli kurumlarını toparlayarak sunuyu bitirme. C. İçeriği anlamlı öğrenmeyi sağlayacak biçimde sunma. D. Öğrencileri neleri öğrenecekleri konusunda bilgilendirme. E. Sunuşunda öğrenciler ile yoğun etkileşimi kurma. 13. Aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımı ve karşılarında kurucu ismi hangisinde yanlış verilmiştir? A. Sunuş yoluyla öğretim, Asubel. B. Buluş yoluyla öğrenme, Bruner. C. Araştırma inceleme yoluyla öğretim, Dewey. D. İşbirlikçi öğrenme, Glazer. E. Öğretim durumları modeli, Garne. 14. Aşağıda verilen öğretme-öğrenme yaklaşımı ile kullanılan öğretim yöntemi ve tekniği eleştirmesi hangisinde yanlış verilmiştir? A. Sunuş yoluyla öğretme, örnek olay. B. Programlı öğretim, kademeli yaklaşma. C. Buluş yoluyla öğretim, güdümlü tartışma. D. Araştırma-inceleme yoluyla öğretim, beyin fırtınası. E. Tam öğrenme, karma yöntem. 15. Aşağıdakilerden hangisi öğretme-öğrenme sürecinin gelişme etkinlikleri içerisinde yer almaz? A. Öğrencilere neleri öğreneceklerini söyleme. B. Buluş yoluyla öğrenmeyi sağlayacak etkinlikleri düzenleme. C. Tartışma, soru cevap, beyin fırtınası gibi tekniklere yer verme. D. Bilgilendirmekten çok buldurma yapılır. E. Öğrencilerin etkin katılımının sağlanması. Test 4. Cevap anahtarı. 1. B. 2. C. 3. C. 4 D, 5 A, 6 B, 7 C, 8 B, 9 D, 10 E, 11 D, 12 A, 13 D, 14 A, 15 A. Öğretim yöntem ve teknikleri test 5. 1. Bir öğretmenin öğretim etkinliklerini planlı olarak sunmasının temel amacı hangisidir? A. Okul aile çevre işbirliğini güçlendirme. B. Öğrencilerin başarı düzeyini artırma. C. Okul yönetiminin işlerini kolaylaştırma. D. Öğrenme ihtiyaçlarını belirleme. E. Kalıcı öğrenmeyi sağlama. 2. Öğretimi planlamada ve uygulamada zamanı etkin kullanımı öncelikli bir konudur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi zamanı dikkate alma amacıyla yapılacak bir çalışma değildir? A. Ünitelerin ve konuların sürelerini planlamada dikkate alma. B. Üniteleri ve konuları uygun süresi içinde bitirilecek şekilde planlama. C. Belirli gün ve haftaları ünitelerle ilişkilendirerek ilişkisi ve işleniş tarihine göre yerleştirme. D. Yıl sonunda yetiştirilemeyen etkinlikleri tatil çalışma programı olarak düzenleme. E. Yıl içerisinde konuların, ünitelerin ve konuların bitimini sağlayabilecek esneklikte zamanı planlama. 3. Bir öğretmen öğrencilerin olumlu benlik kazanmalarına ilişkin olarak aşağıda yaptığı etkinliklerden hangisinden istediği sonucu alamaz? A. Onaylanma, tanınma ve başarma gereksinimlerinin doyurulması. B. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde aktif görevler verme. C. Öğrenciler arasındaki rekabeti artırma. D. düşünme becerilerini geliştirecek ortamları oluşturma. E. Öğrenciler arasındaki dayanışmayı artırma. 4. Öğrencilerinin sözlü anlatım becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmenin yaptığı aşağıdaki etkinliklerden hangisi bu amacına en çok hizmet eder? A. Diksiyon ve telaffuz kursları düzenleme. B. Öğrencilerin heyecanlarıyla baş etmesini sağlama. C. Sınıfta öğrenci konuşmalarıyla ilgili kuralları belirleme. D. İlgili olsun olmasın her konuyu pekiştirme. E. Bildikleri konular üzerinde kısa konuşmalar yapmasını isteme. 5. Bir sınıftaki öğrenme öğretme etkinliklerinde öğrencilerin ilgi ve beklentilerini dikkate alınması aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkarmaz? A. Disiplin sorunlarının azalması. B. Öğrencilerin bağımsız düşünmelerini sağlama. C. Bireysel ayrılıkların göz önünde tutulması. D. Öğrencilerin arasındaki işbirliğinin artması. E. Sessiz ve pasif bir sınıf ortamının oluşması. 6. Öğrencilerin tanınma, onaylama ve başarma gereksinimlerini karşılamaya çalışan bir öğretmenin aşağıda yaptığı etkinliklerden hangisi en etkili sonucu verir? A. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını giderme. B. Öğrencilerin eksik yönlerini tamamlama. C. Öğrencilerin işbirlikçi çalışmalarını sağlama. D. Öğrencileri öğretme-öğrenme etkinliklerinde aktif duruma getirme. E. Öğretimde somut örneklere yer verme. 7. Öğretme-öğrenme ortamında kullanılacak materyal ve araç gereçleri seçerken dikkat edilmesi gereken ilkeler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden birisi değildir? A. Görüntü, şekil, ses ve bunun gibi açılardan uygun olma. B. Öğrenmeyi kolaylaştırma. C. Dersin hedeflerine uygun olma. D. Öğrencinin gelişimsel özelliklerine uygun olma. E. Eskimemiş ve yeni kullanılıyor olma. 8. Aşağıdakilerden hangisinin etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlamada gücü en azdır? A. Yapma ve uygulama. B. Maket ve model yapma. C. Sınıfta işbirliğini sağlama. D. Bilgi ve kavramları açıklama. E. Gezi ve gözlem yapma. 9. Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğrencilerin olumlu benlik kazanmalarına zarar verir? A. Öğrenciler arasında ayrım yapmama. B. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine önem verme. C. Sınıf kurallarını oluşturma. D. İstenmeyen davranışlara ceza verme. E. Yanlış öğrenci cevaplarını ipuçları vererek düzelttirme. 10. Bir öğretmen sınıf içi öğretim etkinliklerini düzenlerken sınıftaki öğrencilerin bilgi, beceri ve kapasiteleri arasında önemli farklılıkların bulunması durumunda ortaya çıkabilecek öğrenme güçlüklerini önlemek için yapacağı aşağıdaki etkinliklerden en etkili olanı hangisidir? A. Sınıfta farklı düzeydeki öğrenciler arasındaki etkileşimi sınırlama. B. Sınıfta ortalama öğrenciye uygun bir öğretim yaklaşımını kullanma. C. Her öğrenci için ayrı bir program uygulama. D. Farklı yöntem ve teknikleri kullanma. E. Öğretim etkinliklerini öğretim planlarına uygun olarak gerçekleştirme. 11. Bir öğretmen yalan konuşma, saldırganlık ve hırsızlık gibi istenmeyen davranışların yaygın olduğu bir sınıfta ilk olarak yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. Bu tür davranışları görmezden gelme. B. İstenmeyen davranışlara ceza verme. C. Farklı yöntem ve teknikleri kullanma. D. İstenmeyen davranışlara neden olan etmenleri belirlemeye çalışma. E. İstenmeyen davranışları yasaklama. 12. Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinin öğrencilerin öğrenme sürecine katılmalarını sağlama gücü en azdır? A. Öğrencilerin öğrenmelerini ipuçları ve uygun sorularla yönlendirme. B. Öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarına uygun öğretimi sağlama. C. Bireysel ve grup çalışmalarına yer verme. D. İstenmeyen davranışların üzerine gitme. E. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için ek öğretim hizmetlerini sunma. 13. Sınıf içi öğretme-öğrenme etkinliklerini güçlü kılmada ve dersin hedef davranışlarını öğrencilere etkili bir şekilde kazandırmada neler yapılabileceğine ilişkin önerileri geliştirmede aşağıdaki alanların en çok hangisindeki bilgi birikimlerinden yararlanılır? A. Gelişim psikolojisi. B. Öğrenme psikolojisi. C. Eğitim yönetimi. D. Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. E. Öğretim yöntem ve teknikleri. 14. Bir sınıfta disiplin problemlerinin görülmemesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Öğrencilerin yüksek düzeyde güdülenmiş olduğu. B. Öğrencilerin bireysel farklılıkların giderildiği. C. Öğrenme güçlüklerinin giderildiği. D. Her öğrencinin öğretim sürecinde etkin olduğu. E. Öğretmenin hoşgörülü davrandığı. 15. Bir öğretmenin sınıf içinde ve dışında sergilediği davranışlarla uygun bir model olması aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarır? A. Öğrencilerin eksikliklerini görmesini sağlama. B. Öğretimi planlama ve uygulama becerisini geliştirme. C. İstenilen davranışları etkili kazandırma düzeyine erişme. D. Okulun en başarılı öğretmeni sayılma. E. Velilerle işbirliğini geliştirme. 16. Öğrencilere belli yaşantılar üzerinde düşünme olanağını verme, öğrencilerin ilke, kavram ve genellemelere ulaşmalarını sağlayacak yaşantıları kazandırma. Yukarıda özellikleri açıklanan öğretme-öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tam öğrenme. B. Buluş yoluyla öğrenme. C. Öğretimde proje yönetimi. D. Bireyselleştirilmiş öğretim. E. Programlı öğretim. Test 5. Cevap anahtarı. 1. E. 2 D, 3 C, 4 E, 5 E, 6 D, 7 E, 8 A, 9 D, 10 D, 11 D, 12 D, 13 E, 14 D, 15 C, 16 B. Öğretim yöntem ve teknikleri. Test 6. 1. Aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımı ve karşılığında belirtilen bilim adamı eşleştirmesi hangisinde yanlış verilmiştir? A. Tam öğrenme Bloom. B. İşbirlikçi öğrenme Vygotsky. C. Yapılandırmacı öğrenme Piaget. D. Çoklu zeka yaklaşımı Gardner. E. Temel öğretme modeli Gaane. 2. Aşağıdakilerden hangisi tam öğrenme yaklaşımının modelinin temel sayıtlılarından birisi değildir? A. Öğretme-öğrenme sürecinde rol oynayan bütün öğeleri öğrencilerin başarılı olması için sistemli olarak bir araya getirme. B. Sınıfın aritmetik ortalamasının üzerinde kalan öğrencileri başarılı kabul etme. C. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini, öğretim etkinliklerini başlangıcı kabul etme. D. Her öğrenciye ihtiyacı olan ek öğretim zamanı ve nitelikli öğretme hizmeti sağlandığında öğrenme düzeyinin arttığını kabul etme. E. Bir okuldaki bütün öğrencilerin öğrenebileceğini kabul etme. 3. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürününün düzeyini etkileyen değişkenlerden birisi değildir? A. Ön koşul bilgiler. B. Öğrenmenin aktarılması. C. Öğrencinin kendine olan özgüveni. D. Dönüt düzeltme etkinlikleri. E. İpucu kullanma. 4. Bir öğrencinin öğrenme özgeçmişine dayalı olarak herhangi bir konuyu öğrenip öğrenemeyeceğine ilişkin kendisini algılama tarzını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Akademik özgüven. B. İlgi ve dikkat. C. Öğrenmeye katılım. D. Öğrenme ürünü. E. Derse olan tutum. 5. Aşağıdakilerden hangisi öğretim hizmetinin niteliklerinden birisi değildir? A. İpucu. B. Öğrenci katılımı. C. Sınavlar. D. Dönüt düzeltme. E. Pekiştirme. 6. Bir öğretmenin öğretme-öğrenme etkinliklerine geçmeden önce öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini belirlemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrenmeyi güdülemeyi sağlama. B. Öğrencilerin ilgi ve dikkatini çekme. C. Bireysel farklılıkları ortaya çıkarma. D. Ön koşu bilgileri kazandırma. E. Uygun yöntem ve teknikleri belirleme. 7. Öğrenme ünitelerinin ya da konularının sonunda yapılan testlerin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Başarılı öğrencileri belirleme. B. Öğrenme eksikliklerini belirleme ve giderme. C. Öğrencilerin gelecekleri hakkında karar verme. D. İyi öğrenilmiş olan konuları belirleme. E. Bir sonraki ünite konularını hazırlama. 8. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel giriş davranışlarından birisi değildir? A. Sözel işlemsel yetenek. B. Okuduğunu anlama. C. Konuyu olan ilgi. D. Ön koşul bilgiler. E. Problem çözme becerisi. 9. Tam öğrenme yaklaşımına göre bir ünite ya da konunun öğretimi bittikten sonra yapılan izlemeye dönük değerlendirmenin sonunda yeterli öğrenmelere sahip olmayan öğrenciler için ilave, tamamlayıcı öğretim etkinlikleri düzenlenmelidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilave, tamamlayıcı öğretim etkinliklerinden birisi sayılmaz? A. Eğitsel oyunlarla öğretim. B. Öğretmen veya özel öğretici tarafından birebir öğretim yapma. C. Ek süre içerisinde önceliklerden farklı yöntemleri kullanma. D. Sınıf tekrarı yaptırma. E. Akademik oyunlarla öğretim yapma. 10. Aşağıdakilerden hangisi öğretim hizmetlerinde kullanılan ipucunun temel işlevlerinden birisi değildir? A. Öğrencinin öğretme öğrenme sürecinde neyi, niçin ve nasıl öğreneceğini sağlayan mesaj görevini yapma. B. Öğrenmeyi kolaylaştırma ve hızlandırma. C. Bir davranış yapıldıktan sonra hatalı ve eksik yönleri bildirme. D. Konu ile ilgili açıklamalar yapma. E. Konuşma sırasındaki vurgular ve ses tonu. 11. Aşağıdakilerden hangisi öğretim hizmetlerinde kullanılan ipucunun öğrenmeler üzerindeki en önemli sonucudur? A. Öğrenmeyi etkili hale getirme. B. Öğrenci katılımını sağlama. C. Dikkati çekme. D. Motivasyonu güdüleme sağlama. E. Hedeften haberdar etme. 12. Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecine öğrenci katılımını sağlamada etkisi en az olandır? A. Öğrencinin istenilen davranışı kazanması için öğretme durumunun değişkenleriyle etkileşime geçmesi. B. Öğrencinin bir davranışı kazanıncaya kadar olan süreçte aktif olması. C. Öğretimde çeşitli yaşantı zenginliklerini sağlama. D. Öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve devinimsel hazır bulunuşluğunu sağlama. E. Bilme düzeyindeki hedef alanlarını kazandırma. 13. Konular küçük bilgi birimleri halinde sıralanarak her öğrencinin kendi öğrenme hızına göre adım adım ilerlediği, bilgiden hemen sonra yöneltilen soruya cevap verdiği ve cevabın doğruluğuna göre ileri gittiği ya da geri döndüğü öğretme-öğrenme yaklaşımıdır. Yukarıda özellikleri açıklanan öğretme-öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tam öğrenme. B. Programlı öğretim. C. Buluş yoluyla öğrenme. D. Sunuş yoluyla öğrenme. E. Proje tabanlı öğrenme. 14. Öğretme öğrenme sürecinde dönüt ve düzeltme kullanmanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrencinin motivasyonunu güdülenme, artırma. B. Davranışlarının hatalı ve eksik yönlerini bildirme. C. Öğrenme güçlüklerini giderme. D. Konunun önemini gösterme. E. Bireysel farklılıkları giderme. 15. Üniteler ve konular basitten karmaşığa doğru hiyerarşik olarak sıralanır ve sınıfta bir ünite ya da konu bütün öğrencilere belli bir standartta öğrenildikten sonra bir sonraki ünite ya da konuya geçilir. Yukarıdaki özellikleri açıklanan öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tam öğrenme. B. Programlı öğretim. C. Buluş yoluyla öğrenme. D. Sunuş yoluyla öğrenme. E. Proje tabanlı öğrenme. 16. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir konuyu çözümlemek, bir görevi yerine getirmek ya da bir problemi çözmek üzere ortak bir amaç için çalışmaları yoluyla gerçekleşen öğrenme yaklaşımıdır? A. Tam öğrenme. B. Programlı öğretim. C. İşbirlikçi öğrenme. D. Ekip çalışması. E. Problem çözme yoluyla öğrenme. 17. Bir okuldaki eğitim ve öğretimi ilgilendiren bir konuda birkaç öğretmenin ve uzmanın birlikte çalışması yoluyla gerçekleşen çalışma biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tam öğrenme. B. Programlı öğretim. C. İşbirlikli öğrenme. D. Ekip çalışması. E. Problem çözme. 18. İşbirlikçi öğretim yaklaşımının eğitim-öğretim sürecindeki en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. Etkili öğretimi sağlama. B. İlk elden somut yaşantıları kazandırma. C. Arkadaşlık ve paylaşma duygularını geliştirme. D. Öğrenmelerin kalıcılığını sağlama. E. Öğretmenin beklentilerini karşılama. 19. Aşağıdakilerden hangisi işbirlikçi öğrenmenin temel özelliklerinden birisi değildir? A. Öğrenmeyi güdülenmeyi sağlama. B. Öğrencilere başkalarının bakış açılarından olaylara yaklaşma olanağını sağlama. C. İşbirliği, sorumluluk, paylaşma ve bunun gibi değerleri geliştirme. D. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ön plana çıkarma. E. Demokratik yaşam alışkanlıklarını geliştirme. 20. İşbirlikçi öğrenme uygulamalarında grupların oluşturulmasında göz önünde bulundurulması gereken öncelik aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Alt düzey öğrenen öğrencileri aynı grupta toplama. B. Grup oluşturmada arkadaşlık ilişkilerine göre öğrencileri bir arada tutma. C. Farklı yetenek, başarı ve cinsiyetteki öğrencileri aynı grupta tutma. D. Lider ve karizmatik özelliği olan öğrencilerin grupları belirlemesini sağlama. E. Öğretmenin grup oluşturmada öğrencileri tanıma düzeyine göre davranması. 21. İşbirlikçi öğrenme yaklaşımında öğrenciler birbirleriyle etkileşime geçerek işbirliği, görev paylaşımı, dayanışma ve sorumlulukları kazanmalarının yanında kişilik gelişimleri de sağlanır. Aşağıdakilerden hangisi işbirlikçi öğrenme yaklaşımının öğrencilerin kişilik gelişimine sağladığı en önemli katkıdır? A. Öz saygı ve öz yeterlik duygularını geliştirme. B. Problem çözme yeteneğini geliştirme. C. Ortak hedefleri gerçekleştirme. D. Etkili öğrenmeye ulaşma. E. Rekabet duygularını yok etme. 22. İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımında öğretmen değerlendirme sürecinde grup üyeleri arasındaki dayanışmanın düzeyini dikkate almaktadır. Bu durumun öğrenme sürecine nasıl bir etki yaratması beklenir? A. Bireysel gelişimin sağlanması. B. Öğrenme güçlüklerinin giderilmesi. C. Grubun ortaya koyduğu ürünün niteliği. D. Grubun prestijinin artması. E. Bireysel farklılıkların ön planda tutulması. 23. İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımında öğretmenin farklı yeteneklerdeki öğrencileri bir araya getirerek grupları oluşturmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrenciler arasındaki etkileşimi güçlendirme. B. Liderlik özelliği olan öğrencileri belirleme. C. Öğrencilerin birbirlerinin öğrenmelerini tamamlamalarını sağlama. D. Öğrencilerin eksik yönlerini ortaya çıkarma. E. Öğrencilerin birbirini kontrolünü sağlama. 24. Sınıf içi öğretme öğrenme etkinliklerinde işbirliğine dayalı öğretme öğrenme yaklaşımlarına ağırlık veren bir öğretmenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Problem çözme becerisini geliştirme. B. Düşünme biçimlerini geliştirme. C. Bilgiyi uygulamalı öğrenme olanağını vermesi. D. Arkadaşlık ve işbirliği duygularını geliştirme. E. İletişim becerilerini geliştirme. Test 6 cevap anahtarı. 1E, 2B, 3B, 4A, 5C, 6D, 7B, 8C, 9D, 10C, 11A, 12E, 13B, 14B, 15A, 16C, 17D, 18C, 19D, 20C, 21A, 22C, 23A, 24D. Öğretim yöntem ve teknikleri test 7. 1. Aşağıdakilerden hangisi günümüzün eğitim uygulamalarında zekanın işlevini en kapsamlı açıklamaktadır? A. Zeka genel yetenek ve bu genel yeteneğe bağlı özel yeteneklerden oluşur. B. Zeka sayılarla akıl yürütme, kavrama ve sözcükleri anlama yeteneklerinden oluşur. C. Zeka, zihinsel işlemler, içerik ve üründen oluşan üç boyutlu yetenek alanıdır. D. Zeka, bireyin bir ya da birden fazla alanda ürün ya da performans ortaya koyma yeteneğidir. E. Zeka, bireyin kendisini tanıma gücüdür. 2. Aşağıdakilerden hangisi sınıf içi öğretme öğrenme etkinliklerinde çoklu zeka yaklaşımını kullanan bir öğretmenin yapması gereken öncelikli düzenlemedir? A. Öğrencilerin motivasyonunu sağlama. B. İçeriği anlamlı bir şekilde sunma. C. Öğretim tekniklerini zenginleştirme. D. Öğrenci ilgi ve yeteneklerine yer verme. E. İşbirlikçi öğrenmeyi sağlama. 3. Aşağıdaki zeka alanlarından hangisinde bireyin mantık kuralları, sebep-sonuç ilişkileri, problem çözme ve akıl yürütme yollarının gelişimi gibi özellikleri gelişmiştir? A. Matematiksel, mantıksal zeka. B. Sözel, dilsel zeka. C. Görsel, uzamsal zeka. D. Müziksel, ritmik zeka. E. Sosyal, bireyler arası zeka. 4. Nesnelerin görüntüsünü zihinde canlandırabilme, ayrıntıları fark edebilme, renkler, şekiller, desenler, grafikler ve bunun gibi sembolleri kullanabilme, yardım almaksızın yönlerini bulabilme. Yukarıdaki özellikleri açıklanan zeka alanı aşağıdakilerden hangisidir? A. matematiksel mantıksal zeka, B sözel dilsel zeka, C görsel uzamsal zeka, D müziksel ritmik zeka, E sosyal bireyler arası zeka. 5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bireyler arası zeka alanının sahip bireylerde görülen özelliklerden birisi değildir? A. İşbirliği, paylaşma ve arkadaşlık duyguları gelişmiştir. B. İletişim becerileri yüksektir. C. Bireysel hedeflerine odaklanmışlardır. D. Empati kurabilirler. E. Diğer bireyler üzerinde etki bırakabilirler. 6. Aşağıdakilerden hangisi çoklu zeka kuramının temel sayıtlısıdır? A. Her öğrenci baskın, güçlü olan zeka alanına göre eğitim görmelidir. B. Yalnızca sözel ve sayısal alanlarda değil, müzik, spor, dans, iletişim ve resim gibi alanlarda da kendisini geliştiren kişilerin zeki olarak kabul edilmesi. C. Sınıflarda zeka alanı gelişmiş öğrencilere özel öğretim tekniklerinin sunulması. D. Zeka genel yetenekler ve bunlara bağlı özel yetenek alanlarından oluşan bir süreçtir. E. Öğrenciler ortak projelerde görev almalıdır. 7. Aşağıdakilerden hangisi yapısalcı öğretme öğrenme yaklaşımının temel sayıtlılarından birisi değildir? A. Bilginin doğruluğundan çok üretilmesi ve kullanışlılığı önemlidir. B. Öğrenme sorumluluğu öğrencidedir. C. Buluş yapma, araştırma ve keşfederek öğrenme bilişsel yetenekleri geliştirir. D. Etkinlik merkezli eğitim uygulamalarını kullanır. E. Doğru ve geçerli bilgilerin öğretilmesi esastır. 8. Öğrencinin bilgiyi zihinde kurgulaması, öğrencilerin girişimciliklerinin desteklenmesi, öğrencilere deneyimler yaşatma ve bu deneyimler üzerinde öğrenmesini sağlama. Yukarıda özellikleri açıklanan öğretme-öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tam öğrenme. B. İşbirlikçi öğrenme. C. Programlı öğretim. D. Yapılandırmacı öğrenme. E. Temel öğretme durumları. 9. Aşağıdakilerden hangisi yapısalcı öğrenme kuramını benimseyen öğretmenin yapacağı etkinliklerden birisi değildir? A. Öğretim sürecini planlama ve öğrenmeleri kontrol etme. B. Uygulama deneme ağırlıklı öğretimi gerçekleştirme. C. Süreç odaklı değerlendirmeye ağırlık verme. D. Öğrencinin özgüvenini ve sorumluluk duygusunu geliştirme. E. Gözlem, koleksiyon, sergi ve bunun gibi sınıf dışı etkinliklere yer verme. 10. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı öğretme-öğrenme yaklaşımının temel özelliklerinden birisi değildir? A. Piaget ve Bruner'in zihinsel gelişim kuramları üzerinde geliştirilmiştir. B. İçeriğin anlamlı bir yapı bütünlüğünde aktarılmasını temel almaktadır. C. Öğrencinin deneyimleri üzerinde düşünmeleri sağlanır. D. Öğretmek değil, öğrenme esastır. E. Öğrencilerin girişimci özellikleri desteklenir. 11. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı öğretme-öğrenme yaklaşımına göre düzenlenen öğretim etkinliklerinde söz konusu olmaz? A. Öğretmen önceden hazırladığı öğretim programlarına sıkı sıkıya uyar. B. Öğretim sürecinde öğrencilerin istekleri, ilgileri, ihtiyaçları ve sorunları geniş yer tutar. C. Öğretim uygulamaları öncelikle birincil derecedeki bilgi kaynaklarına dayanır. D. Öğrenci uyaranların özümleyicisi ve davranışa dönüştürücüsüdür. E. Öğrencilerin temel kavramları anlaması ve uygulaması önemlidir. 12. Hedeflerin saptanması, giriş davranışlarının belirlenmesi, öğretme-öğrenme ortamının seçilmesi ve düzenlenmesi, değerlendirme etkinlikleri. Yukarıda özellikleri açıklanan öğretme-öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Temel öğretme modeli. B. Tam öğrenme. C. Yapılandırmacılık. D. İşbirlikçi öğrenme. E. Etkin öğrenme. 13. Aşağıdakilerden hangisi sınıf içi öğretme-öğrenme uygulamalarında öğrenci merkezi yaklaşımları kullanan bir öğretmenin amaçlarından birisi değildir? A. Bilgilerin günlük yaşamda uygulanma ve problem çözme işlemlerini gerçekleştirme. B. Öğrencilerin karar verme ve sorumluluklar alma yeteneklerini geliştirme. C. Sınıf içi etkileşimi yoğunlaştırma. D. Bilgiyi aktarma tekniklerini güçlendirme. E. Öğrenci güdülenmesini, motivasyonunu sağlama. 14. Son yıllarda sosyal bilimlerde ve davranış bilimlerinde meydana gelen değişmeler öğretme-öğrenme sürecinde yeniden yapılanmanın gerekliliğini ön plana çıkarmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretme-öğrenme sürecinde yeniden yapılanma çalışmalarının değişkenlerinden birisi değildir? A. Öğrenmeyi öğrenme. B. Bilgiyi üretme. C. Bireysel ve grupla çalışma. D. Benlik kavramını geliştirme. E. Bireysel çıkarları koruma. 15. Fen bilgisi dersinde öğretmenin yönelttiği güneşin evrendeki görevi nedir sorusuna bütün sınıf güneş evrenin enerji kaynağıdır cevabını vermiştir. Nazlı ise güneşin evrendeki göreviyle ilgili farklı açıklamalar yapmıştır. Nazlı'nın yapmış olduğu değişik açıklamalar aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunun en güçlü kanıtıdır? A. Hayal gücü. B. Yaratıcı düşünme. C. Kavrayarak öğrenme. D. Akıl yürüterek öğrenme. E. Problem çözme. 16. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı kişilik özelliklerinden birisi değildir? A. Şakacı ve mizahçı. B. Yüksek enerjili ve maceracı. C. Kendine güvenen, risk alan. D. Alternatifli düşünme. E. Sağlamcı olma. Test 7 cevap anahtarı. 1. D. 2. C. 3. A. 4. C. 5. C. 6. B. 7. E. 8. D. 9. A. 10. B. 11. A. 12. A. 13. D. 14. E. 15. B. 16. E. Öğretim yöntem ve teknikleri test 8. 1. Öğretme-öğrenme sürecinde bireysel özellikleri, ilgi ve güdüleri karşılamayı ön planda tutmak gerekmektedir. Yukarıda temel sayıtlısı açıklanan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Hedefe görelik. B. Öğrenciye dönüklük. C. Uygulanabilirlik. D. Bilinenden bilinmeyene. E. Ekonomiklik. 2. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin hedeflerinin gerçekleşmesinde öğrenme-öğretme etkinliklerinin planlanmasında ve uygulanmasında dikkat edilecek öğretim ilkelerinden birisi değildir? A. Hedefe görelik. B. Güncellik. C. Yaşama dönüklük. D. Ölçme tekniklerine uygunluk. E. Ekonomiklik. 3. Öğrenme-öğretme etkinlikleri öğrencinin ilgi ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik olmalıdır. Öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Hedefe görelik. B. Yaşama dönüklük. C. Somuttan soyuta. D. Uygulanabilirlik. E. Güncellik. Öğrenme 4. Öğrenme konuları gözlenen, incelenen ve ölçülebilen nesne, olgu ve olaylara dayandırılarak ve duyu organları harekete geçirilerek verilmelidir. İlkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilinenden bilinmeyene. B. Yaşama dönüklük. C. Öğrenciye görelik. D. Somuttan soyuta. E. Güncellik. 5. Öğrenme kalıcı, izli davranış değişikliklerini kaplar. Öğrenme sürecinde davranışın kalıcılığı yaparak ve yaşayarak kazanılır. Yukarıdaki temel sayıtlısı verilen öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Uygulanabilirlik. B. Somuttan soyuta. C. Yaşama dönüklük. D. Hedefe uygunluk. E. Güncellik. 6. Öğrenme konusu olan konu, nesne, olay ve olgularla öğrencinin direkt etkileşimi sağlanarak doğrudan öğrenme sağlanmalıdır. İlkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Somuttan soyuta. B. Öğrenciye dönüklük. C. Açıklık. D. Güncellik. E. Bilinenden bilinmeyeni. 7. Aşağıdakilerden hangisi öğretme-öğrenme yaklaşımlarını, yöntem ve tekniklerini belirlemedeki önceliği en fazla olan değişkendir? A. Hedef davranışlar. B. Öğrencinin ilgisi ve beklentileri. C. Toplumun beklentileri. D. Konu alanının özellikleri. E. Sınıfın değişken koşulları. 8. Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinde yöntem ve teknik seçiminde belirleyici değildir? A. Öğrenme konularını aktarabilme. B. Hedefleri gerçekleştirilebilir olma. E. C. Öğretmenin yönteme yatkınlığı. D. Öğretim materyallerine uygunluk. E. Öğrencilerin özelliğine uygunluk. 9. Aşağıdakilerden hangisi öğretme öğrenme sürecinde anlatım yöntemini kullanmanın ortaya çıkardığı olumlu etkilerden birisi değildir? A. Disiplinli bir sınıf ortamı oluşturma. B. Kavram ve ilkeleri anlamlı bir şekilde aktarma. C. Duyuşsal hedef alanlarını kazandırmada etkili olma. D. Dikkat çekme etkinliklerinde kullanma. E. Geniş konuları kısa sürede aktarabilme olanağını verme. 10. Aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinden hangisinde öğrenciler en pasif ve edilgen durumdadır? A. Mikro öğretim. B. Anlatım. C. Güdümlü tartışma. D. Gösteri. E. Örnek olay. 11. Öğrencilerin bir konu ya da problem durumu ile ilgili olarak düşünme yollarını harekete geçirme. Konu ya da problem durumunu farklı yönleriyle irdeleme ve öğrencilere katılma olanağını verme. Farklı görüş ve düşünceleri fark etme ve doğru düşüncelerin pekiştirilmesini sağlama. Yukarıda özellikleri açıklanan öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Soru cevap. B. Tartışma. C. Örnek olay. D. Proje temelli öğrenme. E. Gösterip yaptırma. 12. Aşağıdakilerden hangisi işbirlikçi öğrenme yaklaşımının bireylerin gelişimine sağladığı katkılardan birisi değildir? A. Arkadaşlık ve paylaşma değerlerini geliştirme. B. Öğrenme güdüsünü sağlama. C. Yaparak, yaşayarak öğrenmeyi sağlama. D. Lider ve başarılı öğrencileri ortaya çıkarma. E. Bireysel farklılıkları giderme. 13. Aşağıdakilerden hangisi öğretme öğrenme yaklaşımlarında tartışma yöntemini kullanan bir öğretmenin ulaşmak istediği sonuçlardan biri değildir? A. Grubun çoğunluğunun düşüncelerinin tüm öğrencilerce benimsenmesini sağlama. B. Öğrencilere bir konu ya da problem durumu üzerindeki düşüncelerini ifade etme olanağını verme. C. Soru cevap tekniğini kullanma ve doğru düşünme yollarını pekiştirme. D. Farklı ve alternatifli düşünme yollarını geliştirme. E. Problemlere farklı çözüm yolları üretme. 17. kaset 2. yüzün sonu.